Ayrım 17, Pusu, Jack Higgins, sayfa 244. Marble Arch'a vardığında hava kararmaya başlamıştı. Kamyonu bir inşaat alanında bıraktı ve uzaklaştı. Mayfair'e doğru Albany Regency'ye ulaşıncaya kadar yürüdü ve her şeyi bıraktığı gibi buldu. Konileri ve tabelayı kaldırdı, kolu acıyarak Ford'un direksiyonuna geçip uzaklaştı. Eve gittiğinde koluna bakacaktı. Çantasındaki İngiliz ordusu ilk yardım paketlerinden biri yarayı hallederdi. Abbey Road'dan çıkarken telefonu titredi, cevap vermek için kenara çekti. Bunin, Alex, sen hayatımdaki en iyi dostsun dedi. Aslında eskiden hayatımı birden fazla kez kurtardın. Ama burada bir şeyler oldu ve bir şey bilip bilmediğini sormak zorundayım. Ne olduğunu bilmeden cevap veremem. Oleg aradı, taşradaymış ve Petrovic de onu oradan almamızı istedi. İnanılmaz bir hikaye anlattı. Dinliyorum. Bunin olanları tam olarak anlattı. Bitirdiğinde sana bunu sorduğum için özür dilerim ama neler olduğunu, konuşmalarımızı, operasyona olan ilgini düşünürsek seninle bir ilgisi olabilir mi diye sordu. Kendin için mi, Lushkov için mi soruyorsun? Lushkov Oleg'in kulağını vurduğu için bu maskeli adamın Sean Dillon olduğunu düşünüyor. Dillon'un imzası olduğunu söylüyor. Bak işte sonuç olarak rezil bir kaderden kurtulan iyi bir adam o.
Yani seninle bir alakası yok mu?
Yuri, canım, neredeyse 20 yıldır kız kardeşi Gorki karakolunda çürüyen benim. Ayrıca akıllı bir çocuk olup denileni yaparsa belki, tekrar söylüyorum belki, onu tekrar hayata döndürebilecek olan da benim.
Bunin'in sesi değişti, boğuk bir sesle. Elbette dostum, özür dilerim. Böyle bir şey yapmak kardeşin için idam kararı olur. Nasıl bu kadar aptal olabildim dedi.
Yuri, merak etme.
Ama ediyorum, Lushkov saçma sapan konuşuyor ve hep bana güvenip sırrını açıyor. İslamcılarla nasıl sıkı iletişimi olduğundan, isterse Londra sokaklarına terörü nasıl getireceğinden bahsedip duruyor.
Düşler ülkesi Yuri, güç hayalleri. Putin'le yüz yüze geldiğinden beri kendisini bir şey sanıyor. Tüm bunları unut ve güzel bir uyku çek, tekrar konuşuruz.
Garaja girdi, motoru durdurdu ve kamyondan indi. Dışarı çıktığında Katya'yı kollarını soğuktan korunmak için bağlamış, ağaçların arasından onu izlerken buldu. Kurbski ona doğru yürüdü.
İkindin nasıl geçti?
Güvenli yere gittim.
Yalan söylüyordu. Roper az önce arayıp Kurbski'yi sorduğu için Katya bunu biliyordu.
Sakince, yemek yedin mi? Biz daha yemedik dedi.
Duş almam gerekiyor. İnsani tüketimler için hiç havamda değilim diye espri yaptı.
Koluna ne oldu? Eşarptan akan kan değil mi? Ne oldu dedi Katya.
Yok bir şey olmadı dedi. Ben gidip üzerimi değiştirip duş alacağım. Nasıl olduğumu sana haber veririm.
Hızla uzaklaştı. Katya onun gidişini izledi. Garajın üzerinde ışıklar yanana kadar bekledi. Sıkıntıyla içeri girdi ve Svetlana'ya ''Bana yalan söyledi.'' dedi. ''Güvenli yerdeydim.'' dedi ama Roper onu aradığını söyleyerek bana telefon etti. ''Ve bir şekilde kendine zarar vermiş. Endişeleniyorum.''
''O zaman git de bak, endişelendiğini söyle.''
Mutfakta Kurbski lavabonun önünde duruyordu. Tulumunun üstü sarkıyordu. Yara çok kötü değildi. Sadece bıçağın ucu girmişti. Çok derin de sayılmazdı. Ancak 2 santim kadardı. Kapı açılıp Katya içeri girdiğinde İngiliz ordusu ilk yardım paketlerinden biri lavabonun yanında açılmamış duruyordu. Katya yakınına geldi ve şoke oldu.
''Aman tanrım, hastaneye gitmen gerekiyor.''
''Hiç gerek yok, burada ihtiyacım olan her şey var. Hatırlarsan ben eski bir askerim, bundan çok daha kötüleri de oldu.''
Yarayı inceledi ve kafasını salladı.
''Bence gitmen gerek, bu bıçak yarası değil mi? Ne oldu?''
''Birkaç genç punkçı çocuk beni soymaya çalıştı. Birinin bıçağı vardı, biraz kapıştık. Onlara iyi bir dayak attım, hepsi bu kadar. Dünyanın neresinde olursa olsun bu durumda hastaneye gidip de neler olduğunu anlatırsan işin içine polis de girer. O yüzden kendim halledeceğim.''
''Gerçekten çok aptalsın. Ben gidip Hiteş Patel'i getirene kadar burada otur bekle.''
''Hayır, onu karıştırmak istemiyorum.''
''Ama ben istiyorum.''
Dolaptan bir şişe vodka ve bir bardak çıkarıp doldurdu.
''Şunu iç, çeneni kapa ve bekle.'' 15 dakika içinde mavi polo gömleği, spor ceketi ve siyah çantasıyla Hiteş'le geri geldi.
''Onun içinde ne var, ticari mallar mı?'' diye sordu Kurbski. Eşarbı tekrar koluna sardı.
''Kendi aletlerim var, oyunun bir parçası.'' dedi Hiteş. Ordu ilk yardım paketini aldı. ''Aman tanrım Henry, çok iyi hazırlanmışsın.''
Ceketini çıkarıp merdivene astı, sonra da çantasını açarak içinden ameliyat eldiveni çıkardı.
''Bir bakalım.''
başıyla onayladı.
''Çok kötü, kimseyi öldürüp öldürmediğini öğrenebilir miyim?''
İki soyguncu bana saldırdı. Biri beni kesti. Onları yere serdim ve defolup gittiler. Ben judo uzmanıyım. Sadece polisle uğraşmak istemiyorum. Ama diğer yandan sen de kariyerinin başında genç bir adamsın. Ve ben senin başını belaya sokmak istemem.
Sokmazsın, merak etme dedi Katya.
Bana masayı kaplayacak kadar büyük bir banyo havlusu, birkaç tane de el havlusu bul. Galiba merkezi sistem açık. Dolayısıyla yeterince sıcak su vardır. Hazır gitmişken pijamayla bornoz da getir ki onu şu kirli tulumlardan kurtaralım.
İlk yardım paketinde morfin iğneleri dahil her şey vardı. Birinin cam ucunu kırıp sapladı.
İyi misin?
Tabii, işe yarıyor.
Sikatrisin ne olduğunu biliyor musun?
Elbette, yara izi demek.
Eski bir yaradan kalmayız. Sende birkaç tane var.
Hiteş gülümsedi.
''Başka her ne iş yapıyorsan sen ilginç bir adamsın Henry Duval. Her neyse pakette iğne, iplik ve kelebek yara bantları var. Aralıklı 4 dikiş atacağım. Aralara da kelebek yara bantları kullanacağım. Uyku hapı almanı tavsiye ederim. Ben de verebilirim. Bu sayede iyi uyursun.''
''Yap hadi.'' Kurbski tek kelime etmeden dinleyen Katya'ya döndü. ''Bence burada bolca vodka gerekiyor.'' Kurbski'ye vodkayı verdi ve Kurbski tepesine dikti.
''Tamam, haydi devam edelim.''
Yarım saat kadar sonra Hiteş yara bantlarıyla sıkıca tutturduğu, dikkatle ve özenle yaptığı bandaj işlemini bitirdi. Katya Svetlana ile konuşmak için onları bırakmıştı ve geri döndü. Çok meraklandı.
''Bizimle bir şeyler yer misin?'' diye sordu.
''Eğer izin verirseniz muhteşem doktorumun tavsiyesini dinleyerek yatmak istiyorum.''
''Çok zekice'' dedi Hiteş. ''Al sana uyku hapı, şimdi yut. Sana birkaç hap daha bırakacağım. Seni 3-4 gün idare edecek ağrı kesiciler. Prospektüsleri oku, sana bırakıyorum.''
''Sen bir yıldızsın Hiteş.'' Kaya onu öptü. Kapıya gitti, açtı ve gülümsedi.
''Tabii ki ben buraya gelmedim. Kimse beni görmedi değil mi? Ama yarın onu kontrol edeceğim.'' dedi ve gitti.
''Çok hoş bir genç.'' dedi Katya.
''Ona borçlandım.'' Kurbski ellerini Katya'nın omuzlarına koydu. ''Sana da.'' Nazikçe dudağından öptü. ''Sana çok büyük bela oldum, bunu biliyorum. Ve böyle olması gerektiği için çok üzgünüm. Ama şimdi yatmaya gidiyorum ve bir süreliğine hiçbir şey düşünmek istemiyorum.''
Katya merdivenleri çıkmasını bekledi ve ''İyi geceler Alex.'' diye seslendi.
Ama Kurbski çoktan gitmişti. Arkasından çıkan tek ses yatak odasının kapısının yumuşakça kapanması oldu. Dolayısıyla Katya onun banyoya girip uyku hapını tükürdüğünü fark etmedi. Katya Sera'ya gidip Svetlana'ya katıldı.
Yattı. Hiteş ona uyuması için bir şeyler verdi.
Svetlana'ya bir kadeh vodka uzatıp yanına oturdu.
''Hala onun için endişeleniyor musun?''
''Güvenli yerde olduğu konusunda bana yalan söyledi. Nasıl yaralandığı konusunda da doğruyu söylemediğine eminim.''
''O zaman dediğimi yap. Git ve Roper'a onun için endişelendiğini söyle.''
''Galiba öyle yapacağım.''
''Ama taksi çağır, içki içiyordun.''
''Evet, haklısın.''
Taksi çağırdı, mantosunu aldı ve Roper'ı aradı. Roper telefona hemen cevap verdi.
''Merhaba.'' dedi. ''Ortalıkta sürten çocuğumuz döndü mü?''
''Seni görmek istiyorum.''
''Ne, şimdi mi?''
''Hayır deme Roper, konuşmam lazım. Onun için endişeleniyorum.''
''Neden ki?''
''Bu gece eve döndüğünde tüm gün nerede olduğunu sordum. O da bana güvenli yerde olduğunu söyledi. Kolunda da bir bıçak yarası vardı.''
''Aman Tanrım.''
''Taksi çağırmıştım, sanırım geldi.''
''Ben seni bekliyorum.''
Svetlana'ya baktı.
''Taksim geldi.''
''Keyfine bak, ben seni bekliyor olacağım.''
Taksi Katya'yı 20 dakika sonra Holland Park'a bıraktı. Judas kapısı açıldı. Doyle onu girişte karşıladı.
Burada benden ve binbaşıdan başka kimse yok hanımefendi. Bir bardak çay alır mısınız? Belki o da içer.
Çok iyi olur çavuş. Gidip Roper'ı alnından öptü ve beni bu kadar geç saatte kabul etmen çok güzel dedi.
Biz hep açığız. Krupski nasıl?
Onun için endişeleniyorum, hem de çok galiba.
Hayır, endişelenen benim.
Sen neden endişelenesin ki?
Neredeyse söyleyecekti. Tanya Krupski hakkında bulduğu şeyler içini kemiriyor ve onu rahat bırakmıyordu. Bunca yıl sonra bu en acı gerçekleri Krupski'ye söylemenin bir anlamı var mıydı? Ama paylaşmamak tüm gerçekleri kendine saklamak demekti ve bu da kimseyle paylaşılamayan omuzlarında koca bir yük olurdu. Doyle ikisini de birer kupada çay getirdi.
Askeri usul hanımefendi, çıktı.
Anlat dedi Roper.
Sanırım ona aşık oldum, çok aptalım. Yani gençliğin ilk taşkınlıkları geride kaldı.
Çoğu erkek için uğrunda ölünecek bir kadın.
Her neyse, böyle hissettiğim için ona dair içgüdülerim var ve onlar da bana bazı şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Kafasından geçen bazı şeyler, Svetlana da aynı şeyleri düşünüyor. Bana nerede olduğu hakkında yalan söylüyor ve bunu bildiğim için de her şeyden şüphe ediyorum.
Bu gece sana yalan söylediğini mi söylüyorsun?
Birkaç saattir dışarıdaydı, eski Ford kamyonetle gitmişti. Üzerinde de siyah tulumla tweed şapka vardı. Döndüğünde nerede olduğunu sordum. O da güvenli yerde olduğunu söyledi. Ben de bunun doğru olmadığını biliyorum. Ayrıca da bıçaklanmıştı. Ona garajın üzerindeki mutfakta kendini tedavi etmeye çalışırken buldum.
Roper bir anda çok ciddileşti. Devam et dedi.
Genç Patel belli ki tam işbirlikçi dedi Roper Katya konuşmasını bitirdiğinde. Evet, iyi bir arkadaştır.
Roper... Katya her şeyin muhtemel ama imkansız göründüğü gece yarısı yaklaşmaktayken burada oturmuş konuşuyoruz ve ben sende şansımı bir deneyeceğim dedi. Bugün Alexander Krupski hakkında yıkıcı bir şey öğrendim. Biliyorsun bu lanet bilgisayarlarla ilgili bir yeteneğim var ve eğer senin de varsa hayatta hiçbir şey sır değildir.
Peki Alex'le ne gibi bir bağlantısı var?
Böylece Tanya'yla ilgili bulduklarını anlattı.
Çok korkunç bir mesele dedi Katya, Roper konuşmasını bitirdiğinde. Bunları öğrenirse eski yaraları dağlanacaktır.
Bu ayrıntıları öğrendiğimde omuzlarıma koca bir yük bindi. Şimdi bu yükü seninle, senin iznin olmadan paylaştım.
Endişe etmene gerek yok dedi. Sorunumuz bu konuyla ilgili ne yapacağımız. Ona söylemeli miyiz, söylememeli miyiz? Ya bu kadar önemli mi, bilmesi şart mı?
Katya aniden ürperdi.
Onun hakkında böyle konuşmaktan çok hoşlanmıyorum. Başka kimseye söyleyecek misin?
Ferguson omuzlarını silkti. Olaydan ona bahsetmedim, sadece sana söyledim. Ama onun bildiği bir şeyler daha oldu.
Alex'le ilgisi var mı?
Bizim bir arkadaşımızla ilgili, Amerikalı bir arkadaş, Blake Johnson. Viski şişesine uzandı ve aldı. Dinle ve öğren, ilgini çekebilir. Geçmişte olanlar ve hikayenin iki tarafındaki bireylerin de geçmişi anlatılınca biraz zaman aldı. Roper konuşmayı bitirdiğinde Katya orada oturup anlatılanları düşündü. Blake Johnson iki kez Albay Boris Lushkov'un tertiplediği saldırıların hedefi oldu. İlk seferinde Sean Dillon ve Billy Salter tarafından kurtarıldı.
Evet, birkaç sene önce oldu.
Bu kez de Lushkov'un emri altındaki GRU ajanları tarafından kaçırıldı ve siyah maskeli bir Rus tarafından kurtarıldı.
Siyah maskeli Rusça konuşan bir adam, Dillon da konuşur, hem de çok iyi konuşur ama bu işten o sorumlu değildi.
Onunla ben de konuştum, Ferguson da konuşmuş. Dillon hala Monica Starling'le Cambridge'de.
Katya sakin bir sesle, düşündüğüm şeyi mi öne sürüyorsun dedi.
Blake maskeli adamın sustalı bıçakla yaralandığını, üzerine de şalını sardığını söyledi. Bu sana tanıdık geliyor mu?
Ama neden böyle bir şey yapsın ki?
Blake'e göre şu çirkin dünyada cesurca bir hareketten ve bizim tarafımızdan birinci sınıf bir işten ibaret. İşin içinde polis ya da basın için dramatik bir hikaye yok.
Peki bu olanlar Lushkov ve adamlarının yanına mı kalacak?
Asla olmadı Katya. Bu sadece oynadığımız bir oyun. Biz onların bildiğini biliyoruz. Onlar da bizim bildiğimizi biliyor.
Ferguson işin içinde Alex'in olduğunu biliyor mu?
Ona sabah söylemek durumunda kalacağım.
Evet, anlıyorum.
Olay şu ki gelecek birkaç gün içerisinde basının bile bilmediği büyük şeyler olacak. Yakın zamanda Ferguson anlattı. Blake de işin içinde ama nasıl olduğunu bilmiyorum.
Anladım. Ayağa kalkıp mantosunu aldı. Ben artık gitmeliyim. Düşünecek çok şeyim var. Bir taksi çağırabilir misin?
Çavuş Doyle seni eve bırakır. İsrar ediyorum.
Doyle'u çağırdı ve kapıya kadar eşlik etti.
En büyüğü dahil cevabı olmayan bir sürü sorunun olduğu tuhaf bir iş.
Nedir o diye sordu Katya.
Blake'i kaçırmaya teşebbüs edeceklerini ve ne zaman olacağını nereden biliyordu?
Bu kadar barizken daha önce fark etmemiş olması çok aptalcaydı.
Ne demek istediğini anladım.
Doyle kamyonetle geldi. Katya da Roper'ın saçını karıştırdı.
Bana iyi davrandın. Sabah konuşuruz.
O dakikada Boris Lushkov daha fazla vodka içmiş ve her zamankinden sinirli bir vaziyette elçilikteki dairesinin salonunda oturuyordu. Karşısındaki rahat koltukta Yuri Bunin bir süredir elindeki bardağın içini kağıt çöpüne boşaltmaktaydı.
Yuri, Tanrı'ya şükür ki bu lanet işi başbakandan sakladım. Ona hediyem olsun, sürprizim olsun istedim. O aptallar, Oleg ve Petrovic, onları ceza müfrezesine göndereceğim, yemin ederim.
Bir vodka daha aldı ve hemen tepesine dikti.
Ferguson ve lanet başbakanın özel ordusu ve o pislik Dylan yine aynı şeyi yaptılar.
Yani maskeli adamın Dylan olduğunu düşünüyorsun dedi bunun.
Başka kim olabilir ki? Oleg'in kulağının yarısını uçurmak Dylan'ın tarzı. Bununla tanınıyor ve herkes onun dil bilimci olduğunu bilir. Her neyse zaten başka kim olabilir ki? Daha önce bu insanlarla olan olaylar her şeyi yeterince açıklıyor.
Kapı çalındı, siyah düzgün takım elbisesi ve sıkıca bağlanmış sarı saçlarıyla genç bir kadın geldi. Elinde bir kağıt parçası tutuyordu.
''Ah sen mi geldin Greta? Yine mi gece vardiyasındasın? Ne oldu?''
''Beklenmedik bir şey oldu albay. O yüzden hemen duymak isteyeceğinizi düşündüm. Paris elçiliğimizden geliyor.''
''Tamam devam et, anlat. Bir kadeh daha vodka aldı.''
''Bildiğiniz gibi başkan yardımcısı Hardy yarın Washington'a gitmek üzere yola çıkacak. Ancak son dakikada uçağı Londra'ya yönelecek. İngiliz başbakanı ile beraber İsrail ve Filistin başbakanlarıyla Gazze üzerinde anlaşmak için toplanacaklar.''
Lushkov neredeyse vodkasıyla boğulacaktı. Oturduğu yerde dikleşti.
''Bu gerçek olabilir mi?''
''Paris'te GRU'nun maaşlı çalışanı olan çok güvenilir Fransız istihbaratından geldi haber.''
Bunin elini uzattı, kız da ona kağıdı verdi.
Binbaşı?
Hızlıca okudu ve başıyla onayladı.
Evet, aynen Greta'nın dediği gibi.
Bununla ilgili hiç laf geçmedi. Basında, hükümet çevrelerinde hiçbir yerde. Bunlar ne işler çeviriyor?
Siyaset bu kadar basit. Düşmanını ters köşeye yatır. Her şey Amerikalıların elinde.
Lushkov'un hemen verdiği cevap çok muhalif oldu.
Kim demiş?
Tüm dünya.
Bunin kendisini aniden çok yorgun hissetti. İçindeki avukat yine ortaya çıkmıştı. Her şeyi yarım akıllı albaylar yapıyor gibi görünüyordu. Yönetim böyle insanları nereden bulmuştu? Komünizmin onca yıl ülkeyi harabeye çevirmesiyle ilgili bir şeydi. Öyle olmalıydı.
Amerika hala dünyanın süper gücü. Elbette hata yapıyorlar ama hala kafa kafaya verip çözüm üretebiliyorlar. Kamu müzakereleri çok büyük bir zaman kaybı olabilir. Deveye hendek atlatmak daha kolay olur. Herkes başkanı izliyor çünkü basın her hareketini takip etmek için asalak gibi yapışmış durumda. O yüzden normal bir işmiş gibi başkan yardımcısını Paris'e gönder, sonra da Londra'ya yönlendir ve bu kadar. Her dört büyükler de halkla ilişkilerde yılın hareketi ödülünü alır.
Lushkov biraz daha ayılmış görünüyordu. Gözleri parlıyor, yüzünden planları okunuyordu.
Thames'teki tekne derken neyi kastediyorsun?
Bunin mesajı tekrar inceledi.
Aslında burada diyor ki, aldığımız bilgiye göre toplantı Thames'te bir nehir teknesinde gerçekleşecek.
Bence burada güvenliği göz önünde tutuyorlar. Teröristler için daha zor hale getirmeye çalışıyorlar. Ama harika bir hedef.
Lushkov yumruklarını sıktı. Dördünün birden ölümü nasıl büyük bir sansasyon olurdu. Dünyayı sallardı.
Bence de öyle olurdu dedi Bunin yüzünü ekşiterek. Sonra durdu.
Binbaşı siz sakın.
Lushkov şimdi başka bir adam gibi görünüyordu.
Dinle Bonin, ben 65 yaşındayım. Rus tarihindeki en büyük savaş sırasında 1943'te dünyaya geldim. O yıllarda Joseph Stalin'in güçlü iradesi sayesinde cehennemden çıkıp zafere yürüdük. Babam piyadeydi ve savaşta öldü. Annem beni büyükannemlerin yanına götürdü. Çiftçiydiler ama köy okulu iyiydi ve beni orduya kadar taşıdı. Orada da zekamı fark ettiler ve beni daha fazla eğittiler. Sonunda atandım ve yıllarca komünist sistem sayesinde yükseldim. Soğuk savaş sırasında komünizm benim dinim oldu ve hala da öyle. Öne eğildi. Sonra da duvar yıkıldı ve komünizm köşeye itildi. Onun yerine kapitalizmin tüm şeytanlıkları kök saldı. Kin büyüdü ve dünyadaki her ülkeye değdi. Köy okulunda bana komünizmin erdemlerini öğretenler haklıydı ve hala da haklılar. Bizim yaratmamız gereken şey kaos. Batı dünyasında kaos, kargaşa, korku, fakirlik ve huzursuzluk. Çünkü bu toplumlarında her şeyden daha çok kırılmaya yol açacak. İşçi sınıfı ayaklanacak ve komünist düzen geri dönecek.
Uzun bir sessizlik oldu. Bunin diyecek bir şey bulamamıştı. Lushkov söylediği her kelimenin yeterince açık olduğunu düşünüyordu. Adamın tehlikeli bir zır deli olduğu da apaçık ortadaydı. En azından Bunin'e göre. Ama karşı çıkmaya cesaret edemedi. Bekleyip dinlemek daha iyi.
Benim ne yapmamı istersiniz albay?
Şimdi önceliğimiz bu. Toplantı için nehir teknesi kullanılacağı doğrulandığı anda bana haber verilecek. Hangi tekne olduğunu öğrendiğimiz anda bana haber verilecek. Her bilgi kırıntısı değerlendirilmeli.
Bunin Lushkov'un patlaması sırasında da dikkat kesilmiş, neredeyse dona kalmış Greta'ya döndü.
Albayı duydun Greta, senden ne beklenildiğini anladın mı?
Kesinlikle binbaşı.
O zaman haydi işe koyul.
Dışarı çıktı, Bunin Lushkov'a döndü.
Sırada ne var albay?
Sorunumuzla bizi tatmin edecek şekilde ilgilenebilecek bir adama ihtiyacımız var Bunin. Kötü olduğu kadar da çılgın bir adam.
Düşüncesi hoşuna gitmişti.
Tanrı'dan bahseden ama parayı düşünen bir adam. Hiçbir şeyi umursamayan ve her yeni güne öleceği gün gibi bakan bir adama ihtiyacımız var.
Böyle bir adam tanıyor musunuz?
Evet, böyle bir adam tanıyorum. Git de paltonu getir. Silahını da cebine koymayı unutma. Seni onunla tanıştıracağım.
17. ayrımın sonu. Sayfa 257.